Ayrım 19, sayfa 257. 12 Ekim 1991 Cumartesi. Ayşelerden geldim eve, fallar aklımda. Arada kurcalıyorum o deliği. Uzun bükük bir tel ile orada, sanki yaşıyor şişmiş gene, dehşet içindeyim. Ejderi 3 gündür suyu içiyor, içiriyorum. Etkisini gördüm. Sanki ferahladı, çalışıyor biraz. Neşeli, sanki mutlu. Bana iyi. Bir telefon, Canan. Kuğuların montajını izletmek istiyordu. Nerede olduğumu yazdım Ejder'e, gittim Canan'a. Güzel yapmış Canan. Balerinler kuğuların kanatları üzerinde dans ediyorlar. Bu sanki daha güzel. Cezmi Baskın çok beğenmiş. Montaj yapacağız. Geldim eve. Ejder giyinmiş, tıraş olmuş. Dizileri izledik. Ben bulaşıkları yıkadım. Niye yıkadın dedi. Aklım orada, sabunda. Sabunda da değil bu. Bir garip. Düşüne düşüne büyük bir bunalıma girdim. Ejder'e söyleyeyim mi? Oynatacağım. Çıtlattım. Anlamadı, neyse. Sonra bir ara kendimi tutamadım. Domuz yağını buldum dedim. Kim bilir nedir filan diyor, üstelemedim. Girdim helaya. Her yanım titriyor. Nasıl etkiledi beni? Bir kötülük. Somut orada duruyor. Biraz kurcaladım. Pat diye helanın içine düştü. Of be, nasıl ferahladım. Beyaz, süt beyazı, sabun değil bu. Jel gibiydi, sakladım onu. Sabah katılaşmış. Domuz yağlı sabun olmalı bu. Bir kavanoza koydum. Buldum ya onu. Hiç bulunmayacak bir yerde buldum. Köhne bir kör kuyuda. Sonsuza kadar kalabilirdi orada. 13 Ekim 1991 Pazar. Kahvaltıdan sonra bir ara kaçıp Seniyelere gittim. Nasıl sevindiler beni görünce. Gösterdim onlara kavanozu. Böyle bir şeyi bulmama şaşırdılar. Televizyonda çok beğenmişler beni, defalarca söylüyorlar, sarılıyorlar. Gecikmedim, geldim eve. O yağ hiç erimezmiş. Öyle suyla beslenirmiş. Seni yiyecekler hep dua ediyorlarmış benim için. Bir demet çiçek aldım köşeden, gittim eve. Çiçekleri vazoya yerleştiriyorum, kız geldi. Gelir gelmez ben bir tuvalete gideyim dedi. Koştu helaya girdi. Ben bekliyorum. Kaldı içeride. El yıkama sesi. Su akıyor foşur foşur. Çıktı dışarıya, bir kolu sıvalı. Ezik, belki şoke. Bir bakışlık. Anlamaya çalışıyor sanki. Aslında bomboktu çıktığında. O tafra gitmiş. Oturdu, suratı asık. Gözlerine bakıyorum, gözleri içten değil. Anlatmaya çalışan bakışlar, soran. Girince de çok soğuk, zoraki çıkarken de. Acaba anladı mı? Anladığımı anladı mı? Benim içimde fırtına, dışarıdan hiçbir şey belli etmiyorum, kızın süngüsü düşük. Telefon olayı, 10 Şubat 1991, Pazar. Oturdum, radyo için 2 gece oyunu yazdım. Birini öğleden sonra yazdım, telefon hatları. Diğerini de akşam Ejder yattıktan sonra, adı Hızır, çok iyi oldu. Margot Fonteyn'in yaşamını izledim, çok güzel. Anneciğime telefon ettim, konuştum onunla. Annem kendini biraz yalnız ve bunalımda hissediyor, öyle anladım. Zeynep Oral aradı, çocuklarla yapılacak bir şey için. Kutladı bizi. Bu çok güzel bir şey dedi. Berna aradı, korka korka arıyor, Ayşe de korkuyormuş. Müthiş adam, dizlerim titriyor diyorlar. Banucuk aramış, Gergidan'dan aramışlar. Ejder bunlara bozuluyor, net söyledi. Sen çıkarken söyle çocuklara dedi. Fırlıyor yerinden, yazısını yazamıyor. Ejder, ben fıttıracağım, bunun da sorumlusu sen olacaksın. O gün avukat, sonra telefonda Gönül'e tam ayrıntıları anlatıyorsun. Zır kapı, Yusuf Efendi, pat çocuklar. Çocuklar hiç gelmiyorlar bu eve dedim. Aklımı kaçıracağım diye bağırdı. Terbiyesiz aslında, ben stres içindeyim. Kadıncadan, candan aradı o an. Erkeklerin insanı çıldırtan şeyleri. Noterden telefon geldi. Nuray Yavuzlar aradı. Meclisi ayarlamış, gideceğiz. Her neyse, bunaldım Ejder'den. Saat 3.30'da atladım bir taksiye, doğru radyo evine. Bahar ve Nüket bekliyorlardı. Nasıl seviniyor, nasıl mutlu oluyorlar. Yazıları, oyunları götürüyorum onlara. Nüket, Nazlı Hanım kendisi daha iyi okuyor dedi. İlk benim okumamı istediler. Mihra ablayı, telefon hatlarını ve Hızır'ı okudum. Hızır'da yerlere yattılar tabii. Bu gece Midas yayınlanacakmış. Neyse, geldim eve. Kötü, garip, olağan dışı olayların cereyan ettiği bir gece. Korkunç diyebilirim. Artık aklımda ne kaldıysa sırasıyla yazacağım. Oturur oturmaz Ejder, benim sana söylediğim bazı şeyleri sen yanlış anlıyorsun herhalde dedi. İşte gene telefon fişleri falan, gereksiz şeyler. Ebrucuk aramış, gelince söyledi. Kızı her gün başımda, hiç ağzımı açmıyorum. O gece kızı da gelecek, sermetler doğrayacaklardı. Ben kötü oluyorum diye bağırıyor. Tatsız hava, ben de gerginim. Bir takım başka pürüzler de var dedi. Bu işler bitsin, onları konuşuruz. Şimdi konuşalım. Niçin stres çekeyim dedim. Şimdi, bu yazıları okurken o gün veya başka bir gün niçin kapıyı çekip gitmemişim hayret ediyorum. Kendime şaşırıyorum. Ez cümle konuşmalar ve kavga şöyle gelişti. Sen bu evi kendi evin gibi benimsemelisin. Sen bu eve sahip çıkmalısın. Ben yemek, bulaşık işini üstlendim. Onları yapıyorum. Senin eve katkın olmalı. Yakıta gibi bir laf. Bu laf sonradan ortak günlük harcamalar oldu. Fakat ben yakıtı net duydum. Böyle bir handa yaşar gibi. Tepem attı. Eski karın yardım eder miydi böyle yakıta falan diye sordum. Tabii yardım ederdi. Eh tabii, tapulu malıydı dedim. Kudurdu. Yani sen yardım etmeyeceksin öyle mi? Birkaç kez tekrarlattırdı bana bunu. Dedin mi demedin mi? Sinirli, bar bar bağırıyor. Yüzü kıpkırmızı. Sen eski karının sana söylediği şeylerin hıncını benden çıkartıyorsun. Ben hiçbir zaman senin paranı almam. Kitap paranı. Sana onu profesyonelce sordum dedim. Geçen gün kitap telif yüzdesini sormuştum. Tamamen profesyonel bir merak. Bir araştırmaya ne veriyorlar diye merak etmiştim. Küplere binmişti. O zaman eski karısının onun kitap teliflerini aldığını anladım. Ne saçma sapan şeylerdi bunlar. Kadın lafı üstüne delik çoraplar lafı çıktı ağzımdan. Eski karısından utanırdı. Onunla bir yere gitmezdi. Kadın buna delik çoraplarla gelmişti. Kadın grubundan bir laftı bu. Kadının dostlarından. Ejder büsbütün sinirlenmişti. Bar bar bağırıyordu. Müren ablanın sedirinde. Müren abla kapıyı açtı, eşikte duruyordum. Yüzün sapsarı dedi Müren abla, ne oldu? Aman, korkunç şeyler oluyor Müren abla. Niçin çekiyorum ben bütün bunları? Hayatım tuhaf bir labirentin içinde geçiyor. Hiç yaşamamam gereken şeyleri yaşıyorum. Garip şeylerle suçlanıyorum. Evin içinde bir sığıntı gibiyim. Kendime ait hiçbir şeyim yok. Para vermemekle suçlanıyorum. Durdum birden. Ne tuhaf değil mi dedim. Bana ait çok az şey var o koca evin içinde. Bir tanesi salona serdiğim anneannemin Irak'tan getirdiği buhar halısı. Bir eşi de Amerikan sefaretinde serili. Ejder bayıldı ona tabii. Halının üstü sigara külü oldu hep. Her neyse, diğer eşyalarımı, kürklerimi de çocuklarımın yaşadığı eski evime götürmemi ister hep. Bunun için kavga eder. Çekmeceler, dolaplar, sihirbazlık aletleriyle işe yaramayan ıvır zıvırla dolu. Geçen gün gazeteci Anna Turay benimle bir söyleşi yapmaya geldi. Daha çok balkonda ağırladım onu. Ne kadar tatlı bir insan bilemezsin. Heyecanla gelmiş İstanbul'dan. Ev şaşırttı onu. Etkilenmiştir tabii. Ünlü bir profesörün, bir sanat insanının evi. Çevreye bakındı. Bana dedi ki, gösterir misiniz bana? Burada size ait ne var? Bu odada size ait olan şeyleri görmek istiyorum. Hangi masada yazıyorsunuz? Anna Turay'a kitaplarımı ve gece oyunlarını, kuş kafesindeki tenoru yazdığım küçük sehpayı gösterdim. Çok şaşırdı. Burada mı yazıyorsunuz gerçekten? Evet, burada yazıyorum. Ama burası karanlık. Şu yandaki lambayı getiriyorum yazarken. Anna Turay gidip kuşlara baktı, lafı değiştirdi. Ona kendime ait hiçbir şey gösterememiştim koca salonda. Ne yaparsın dedim Müren abla. Eski bir ev, eski adam. Kolay değil bir düzeni değiştirmek. Sonra o büyüler, düşünüyorum bazen ben mi uyduruyorum onları diye. Ama hayatımda daha önce hiç böyle şeyler aklıma gelmemişti. Bu ev, bu evin içinde başladı her şey dedim. Kız her gün başımızda. Sevim bir tuhaf, Roman Polanski filmi gibi bir şey. Her şey seni o evden kaçırmak için planlanıyor dedim Müren abla. Adamın yeniden yapayalnız ve onlarla kalması için. Korktular senden, birden evlendin adamla. Biraz sakinleşmiştim. Müren ablanın cam kenarındaki çiçeklerine, duvardaki resimlere bakıyordum. Bir yudum içmiştim getirdiği kahvemden. Eve gitmek istemiyordu canım. İsteksizce kalktım yerimden. Ben gidiyorum, geç kaldım biraz. Aman, dediğim gibi dedi Müren abla. Endişeleniyorum, fevri bir şey yapacaksın diye. Adamı dolduruyorlar, telefon filan ettiriyorlardır birilerine. Bu adam bu kadar zayıf mı? Beni hiç mi tanımıyor? Yaşlı bir adam bu, etki altında kalır. Bir tarafta kızı. Müren ablanın apartmanından çıkmış, yan sokağa saparak koşar adım eve gitmiştim. Salonun gece ışıkları yanmıştı. Anahtarımla kapıyı bir suçlu gibi açıp içeriye girdiğimde Ejder koltuğunda oturuyordu. Bana şöyle bir baktı. Her şey sakin görünüyordu. Yavaşça yatak odasına geçip kapıyı kapattım. Fotoğrafta gördüğüm o çırılçıplak kadın yatağın üstünde yatıyordu. Bir an onu orada hafif kımıldarken görür gibi oldum. Sanki yavaşça yüzünü dönmüştü bana doğru. Tanıdığım bir yüz değildi. Bir şey söyleyecek gibiydi, sustu. Bir ışık oyunu olmalıydı bu. Odanın ışığını açınca çıplak kadın yatağın üstünden kaybolmuştu. Ama onu orada gördüğümden emindim şimdi. Işıktan kaçmış, yok olup gitmişti. Bu evdeki kadınlardan biri de oydu. Acaba kimdi? Bana kimliğiyle ilgili bir ipucu verecek miydi? Odadaki küçük televizyonumu açmıştım. Rastgele kanallara göz gezdiriyordum. Bu televizyonu ve altındaki player'ı ben almıştım. Senetler imzalamış, aylardır taksitlerini ödüyordum. Ejder, bunlar benim sana hediyem demişti. Yatak odasında film izlersin istediğin zaman. Senetleri imzalatmıştı bana, her ay hatırlatırdı. Nazlı, taksidini ödedin mi? Ödedim derdim. Ben de bir hamle yapıp 4-5 taksidi kapatacağım dedi. Hatıra defterim odada Ejder'in bana verdiği kilitli çekmecede duruyordu. Banka cüzdanlarımı da oraya koyardım. O çıplak kadının fotoğrafı etkilemişti beni. Gece karanlıkta yatak odasına girdiğim zamanlar onu yatağın üstünde çırılçıplak yatarken birkaç kere daha gördüm. Dışarıdan odaya süzülen ışıkta hafif toplu gövdesi ne kadar net görünüyordu. Yüzünü yavaşça dönüyordu bana. Hiç tanımıyordum onu. Kimdi, neyin nesiydi, bu eve gelmiş, bu yatakta yatmıştı. Işığı açar açmaz kaybolup gidiyordu. Bir hayaldi o, biliyordum. Ama gene de beni odadan yavaş yavaş uzaklaştırıyordu. Aslında ürkütücü bir çekimi de vardı. Onu yazmaya karar verdim. Yazarsam kurtulabilirdim ondan. Ama sonradan düşündüm ki onu yazdığım anda çekmeceyi karıştırdığım ve fotoğrafı bulduğum meydana çıkacaktı. Yazamayacaktım onu. Bazı geceler o odada onunla yaşamaya mahkum olmuştum. Evdeki tek kaçış yerim olan yatak odasında da yalnız değildim artık. Ejder'in karısının evin üstündeki gölgesinden, Sevim'in merakından ve açgözlülüğünden, kızın her an başımızda olmasından sonra, şimdi de bu eski fotoğraftaki çıplak kadın, nereden geldiğini bilmediğim bir geçmişi sürükleyerek yatak odasına girmişti. Ondan korkmuyordum ama onu merak ediyordum. Acaba başka fotoğrafları da var mıydı? O çekmecenin dibinde olabilirdi. Yatakta fotoğrafı çekilirken niçin yüzünü çevirmişti? Yıllar sonra bu çıplak fotoğrafın birinin eline geçebileceğini düşünmüştü demek. Oysa bana yüzünü çevirip rahatlıkla bakıyordu. Işığı yakıp bir Buñuel filmi koyuyordum genellikle. Bu beni oyalıyordu. Ama gene de kadını düşünüyordum. Bana bir şey söylemek ister gibi bir hali vardı. Her seferinde bunu daha çok hissediyordum. Bir şey mi anlatacaktı, ne olmuştu? Hayattaki birisi miydi bu çıplak kadın, yoksa ölmüş müydü? Yaşayan biri olduğunu tahmin ediyordum. Çünkü fazla yaşlı da sayılmazdı. Hiçbir zaman yüzünü ve yatağın üstündeki gövdesini tam olarak göremiyordum. Bazı çizgileri uçucuydu ama vardı, oradaydı. Yavaş yavaş alışmıştım ona. Beynimin oyunu olabilirdi bu. Bilmiyordum, sorgulamıyordum fazla. Çıplak kadın oradaydı, yatağın üstündeydi. Odaya girdikten biraz sonra yavaşça başını çevirip bana bakıyordu. Işığı yaktığım an gece görülmüş bir rüya gibi kaybolup gidiyordu. Samsara, ölümden sonra yaşam. İstanbul'dayım, Eyüp'te. Pierre Loti kahvesinde oturuyorum ikinci katta, ağaçlıklı bir sette oturduğum masa. Az ileride yeşillikler içinde Fatih Sultan Mehmet'in aşçısı Alaaddin Ali Efendi'nin mezarı var. Köşelerde ortancalar, yeşillikler, serve ağaçları ve ufak çalılar bürümüş çevreyi. Haliç'i izliyorum. Ejder'in evi, Müren ablanın sedirli odası, büyüler, hizmetçi Sevim, Ankara'daki o yıllarım hepsi aklımdan çıktı gitti. Yatağın üstünde yatan çırılçıplak kadını, Kalanag'ın karısı Gloria'yı hepsini unuttum burada. Ege'de aklıma pek gelmiyor. Sanki Kerim'in dünyası burası. Galata Konak'ın çatısında otururken Kerim'in akşam rüzgarının sesi. Yıllar öncesinden bir yerden bana ulaşmayı başardığı yer burası, Eyüp Sultan. Bardağımdaki sodadan bir yudum daha alıp çevreme bakıyorum. Sanki yıllar öncesinde olduğu gibi Kerim kalabalık masaların arasından geçecek, yanı başıma geliverecek. O neşeli yüzünü, gülen gözlerini görür gibi oluyorum. Şimdi gölgeli servilerin ve aynı sefa çiçeklerinin dünyasına karışıp gitmiş ama sesi gene kulağımı buluyor, ulaşıyor bana, geçmiş zamandan bir şeyler fısıldıyor. Bugün buraya Kerim için geldim. Mezarların arasında ufak bir yürüyüş yaptım. Hepsi çok eski mezarlar. Sağır ve dilsiz duruyorlar yan yana. Yamaçtan aşağıya, Haliç'e doğru daracık merdivenlerden iniliyor, mezar taşlarının sessizliği ve çaresi hüzünlendiriyor beni. Dünya yüzüne bırakılmış taştan izler. Birden serve ağaçlarının arasından hafif bir rüzgar dolaştı. Kulağımın dibinde o ince fısıltı, otların mırıltısı, o değişik koro başlamıştı. Çok tuhaftı, bir senfoni gibi bir şeydi bu. Sanki asırlık mezar taşları dünyaya bir şeyler söylemeye, bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı. Büyülenmiş gibiydim. Bir taşın kenarına oturmuş bu değişik senfoniyi dinliyordum. Buraya daha sık gelmeliyim. Bu değişik uğultuyu dinleyince hayatı daha iyi anlıyorum. Hatıra defterinden. Kavganın devamı. 10 Şubat 1991 Pazar. Bağırıyor. Ne ilgisi var karımın delik çoraplarının bizim müşterek yaşamımızla, diyor. Söyledim diye içimde tuhaf bir rahatlık. Ne yapayım? O kadar çok söylediler ki. Karısını ihya etmişti. Seni de etti mi diye sordular. Ben çok sakinim. Bu ona da bozuluyor. İçti içti sigaraları. Kadın dedikoduları. Aklıma Ingmar Bergman'ın evlilikle ilgili bir filmi geldi. Böyleydi. Birbirlerine giriyorlardı. Alakasız şeyler düşünüyordum o an. Sen benim 10 mislim para kazanıyorsun. Demek ben memur maaşımla ev geçindireceğim. Her sabah kapıcıya 50 bin lira veriyorum. Bence korkunç laflar. Beni önemsemiyorsun. Ne dediğimi dinlemiyorsun. Belki dalgınsın, unutuyorsun. Sen de arada viskimi, vitaminimi alıyorsun deyince dayanamadım, patladım. Ben cimri bir insan değilim. O istediğin 2 milyonu severek verdim sana, dedim. İkinci gün. O ikimizle ilgili bir şeydi. İçin rahat etsin diye ilk fırsatta ödeyeceğim. Bozuldu tabii. Ben bu evde kendimi sığıntı gibi hissediyorum. Onun için banyoda ve mutfakta fazla zaman geçiriyorum. Nereye oturacağımı, nereye ilişeceğimi bilemiyorum. Çok mu geldim sana? İki lokma yediğim. Avrupa'da paramı kendim verdim, elbiseni ben aldım, parfümümü kendim aldım. Ejdersiniz içinde bağırıyor. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Sert, katı, yargılar, suçlamalar, sanki her yaptığım yanlış. Çok küçüklük gördüm bu konuşmada. Ben asıl bir dedikodu duydum ama onu sana söylemeyeceğim, dedi. Ben de merak. O sırada sermetler geldi, ben içeriye gittim. Bu çok sigara içmiş, viski. Ben kendimi kapatıyorum. Aramızda iletişim yok. Hiçbir dediğime cevap alamıyorum. Bugün anladım ki seni yanlış tanımışım. Sermetler de yorgundular. Zar zor geçiştirdik geceyi. Anladılar bir tuhaflık olduğunu. Gittiler. Hemen dedikoduyu sordum. Söyle de yanıtlayayım, dedim. Sonunda söyledi. Hani biz evlenmeden önce kızın gelmişti. Ağladı, ben üzülmüştüm ya. O gün kıza üzüldüm, ağladı gitti ya. Ama asıl üzüldüğüm başka bir şeydi, dedi. Dinliyordum. Bir telefon mu geldi diye sordum. Evet, bir telefon geldi. Hiç bilmediğim, tanımadığım bir kadın sesi. İki gün sonra evleniyorsunuz. Size Nazlı Era'yı anlatayım diye başlamış, uzun uzun konuşmuş. Evlenmeyin, çok pişman olacaksınız, demiş. Kim bilir neler söyledi. Bunun söyledikleri. Yazın sizinle birlikteyken 3 kişi daha vardı. Londra'dan gelen birisiyle sizin aranıza çok bocaladı. Gerisini hatırlamadığını söyledi, güldüm. Hepsi yalan, dedim. Olsun, zaten ehemmiyet vermedim gibi bir şey, dedi. Dehşet içinde kalmıştım. Evlilikten 2 gün önce kim bunları bilebilir? Bütün bunları kim söyleyebilir? Rezan ya da eski karısı. İkisinden de şüphelendim. Mutlaka eski karısı ettirmişti bu telefonu. Nikahı durdurmak için. Tevekkeli değil. O günden sonra delice sigara içmeye başladı. O gün berbattı. Neyse, yatıp uyuduk. 12 Şubat 1991 Salı. Sabah erken kalktım. Ejder normal, iyi konuşuyor. Tam anımsayamıyorum. Fakat ben gece haklıydım. Ejder gitti okula. Hemen Banu'ya telefon açtım. Konuştuk. Ne var ne yok. Kim bilir neler dediler. Benim dışarıya çıkışlarım da kıskanıyor. Bununki bir patlamaydı. Gönülle konuştum. Kim edebilir o telefonu? Kafa patlatıyoruz. Yekta Kara aradı. Bana gelen teklif. Kurt Weill'in hayatını yazmamı istediler. Öyle bir müzikal yapmam isteniyor. Haldun Dörmen, Osman Şengezer benimle bir bağlantı kurdu. Kim bu Kurt Weill? Fotoğrafı var mı? Neydi, neler yaşadı? Hiçbir şey bilmiyorlar. Brecht'in müziği kullanılacak. Yekta ile oturdum. Günaydın Mr. Weill diye harikulade sağlam bir tekst kanvası çıkarttım. Kız uçtu mutluluktan. Neler buldum. Brecht'in sesi. Brecht'in sesini duyuyor Kurt Weill sahne açılınca. Brecht ile bir hesaplaşma. Artık yaşlı bir adam Kurt Weill. Lotte Lehn'in kabare şarkıları fonda. Berlin bombalanıyor. Gece gökyüzünde uçak arayan ışıklar odada dolaşıyor. Adamların yüzünü aydınlatıyor. İki erkeğin karşılıklı konuşmaları. Kabara müziği, kızlar ve savaş. Yekta Karamutlu uçarak gitti. Ejder boyunu bana yazdırmadı, bir kavga çıkardı. Sen nasıl tiyatro yazarsın dedi. Ertesi gün Osman Şengezer'e gittim, oyunu yazamayacağımı söyledim, çok kötüydüm. Biz zaten biliyorduk yazdırmayacağını dediler. 5.30'da geldi Ejder. Seviyorsun, sana badem ezmesi aldım dedi. Subora'dan bebekli takvim vermişler, verdi bana. Aç mıyım, nasılsın? Ona günaydın Mr. Weill'ı anlattım. Sanırım etkilendi. Nasıl workshop gibi hemen toparlayıp yaptığımı soruyor. Epeyce meraklandı. Ben de anlatıp durdum. Yektaların akıllarına tek isim ben gelmişim. Bu arada Timur Muhittin'e, Emel'e kitap yolladım. Hami Çağdaş'a, Celal Üster'e, Ahmet Oktay'a, Kürşat'a, Akal Atilla'ya haber bültenini yolladım APS ile. Erdal'a bir kart attım. Kapak içi yazısıyla ilgili. Ayça Atikoğlu'na ve Noktay'a da kitap yolladıydım. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin okunuşları. Margot Fonteyn. M-A-R-G-O-T F-O-N-T-E-Y-N Kurt Weill. K-U-R-T W-E-I-L-L Brecht. B-R-E-C-H-T Lotte Lehn. L-O-T-T-E L-E-N-Y-E